Ayrım 31, sayfa 247, 25. bölüm. Gize, 20 Kasım, 16.00. Nazlıtüsseman köyü, tozlu bir anayol boyunca uzanan bir kerpiç evler ve dökük dükkanlar topluluğundan başka bir şey değildi. Birkaç yüz metre ötedeki piramitler köyün tek varlık nedeniydi. Köydeki dükkanlar hatıra eşyası ve deriden yapılma düşük kaliteli eşya satışıyla geçiniyordu. Harvey Deacon'ın tozlu arabası durur durmaz paçavralar giymiş, çıplak ayaklı köy çocukları Packard'ın çevresini sardı. Aralarından en irisini yanına çağırdı ve 10 kuruş verdi. "Döndüğümde bir bu kadarını daha vereceğim. İçlerinden birinin arabama dokunmasına izin ver, kulaklarını keserim." Deacon çocuğun yanağını okşadı, iki yanı incir ağaçlı, taş döşeli avluya girdi. Avludan geçerek köyün öbür ucuna çıktı, toprak yoldan piramitlere doğru yürüdü. Platonun üzerinde yıkıntılar, yıkıntıların ötesinde de Nil Vadisi görünüyordu. Yamaca doğru yürürken çölün hemen kenarındaki otları yiyen bir keçi sürüsünün arasından geçti. Sphinx'in çevresindeki kum torbalarının yerlerinde olduğunu gördü. Bu torbalar tarihi eserleri Alman bombardımanından korumak isteyen İngilizler tarafından yerleştirilmişti. Etraf kalabalıktı. Civarda birçok askeri otobüs ve atlı araba duruyordu. Kiraladıkları at arabalarıyla kentten gelmiş Amerikan ya da İngiliz askerleri bedevi develeri üzerinde resim çektirirken, kimi subay ve sivil mastabaların, firavunluk dönemi soylularının ya da prenseslerin mezarlarının yerini belirleyen geniş ve dört köşe taşlar çevresinde dolaşıyor, onları rahat bırakmayan hatıra eşyası, kağıt yelpaze satmak ya da rehberlik etmek isteyen yerli halktan kurtulmaya çalışıyorlardı. Mezarların büyük bir çoğunluğu M.Ö. 3000'e, 4. ve 5. sülalelere dayanıyordu. Deacon çoğunun kazılmış olduğunu ama işin henüz bitmediğini biliyordu. Arap öğrenci ve arkeologlardan oluşmuş bir grup bazı mezarlardaki güç ve karmaşık kazılarına devam ediyordu. Etrafta gezmek için gelen askerlerin dışında nöbetçi ya da görevli birlik görülmüyordu. Yamacı tırmanmaya devam etti ve tepeye varınca durdu. Güneye bakınca uzaktaki Sakkara piramitlerini seçti. Güneşin güçlü ışınlarından korumak için ellerini gözlerine siper etti. Nil Vadisi'ni hayranlıkla seyrediyormuş gibi orada öylece durdu. Kimsenin kendine bakmadığından emin olduğunda yavaşça kuzeye döndü. Mena House bölgesi ayaklarının altında yarım kilometreden az bir uzaklıktaydı. Manzarayı izledi, gördüklerini aklında tutmak için dikkatle baktı. Bölgenin etrafını çeviren önlemleri, makineli tüfek yuvalarını, otelin girişinde duran tankların ve zırhlı araçların korkutucu görüntüsünü beynine kazımaya çalıştı. Birkaç gün önceki gördükleriyle şimdikiler arasındaki farkları aklına yazdı. Biraz sonra gece olduğunda bütün ayrıntıları Berlin'e iletecek, hazır olduğunu söyleyecekti. İmperyal'de olanlar onu hala rahatsız ediyordu. Ancak bunların çalışmalarını etkilememesi gerektiğine karar vermişti. Askerlerin Hasan'ın yerini nasıl olup da bulduklarına hala akıl erdiremiyordu. Ya rastlantı ya da şans ama bundan böyle onu bulmak için ellerinden geleni yapacaklarından da kesinlikle emindi. Tarık Nasır'dan başlayarak sürülecek bir izin onlara kadar ulaşması mümkün değildi. Üstelik adam kalp krizinden ölmüştü. Askerlere hiçbir şey anlatamayacaktı. O da istemek bahanesiyle oteli aramış, cevap veren saf katibe bir iki soru sormuş ve olanları ayrıntılarıyla öğrenmişti. Yaptıkları ve gördüklerinden memnun, köye geri yürümeye başladı. Çocuk hala bıraktığı yerdeydi. Güneşin altında kaşınıyor, kimseyi Packard'ın yanına yaklaştıramıyordu. Deacon çocuğa bir onluk daha fırlattı. Arabaya binip motoru çalıştırdı ve güneye, Şabramant havaalanına doğru yola çıktı. 17.00. Weaver genel karargaha döndüğünde odasına girdi. Kafası karmakarışık düşüncelerle dolu masasına oturdu. İmperyal Oteli'nin bir avuç çalışanı ayrıntılı bir sorgulamadan geçirilmiş, bekleneceği gibi hiçbiri Gabar hakkında herhangi bir bilgi verememişti. Oda tepeden tırnağa aranmış, hiçbir kişisel eşya bulunamamıştı. Briggs yangın merdiveninden dama tırmanan bir Arap'ı ancak görebilmişti. En azından gördüğü adamın aradıkları Arap olduğunu sanıyordu. Dikkat edilmesi gereken nokta adamın cellabe değil takım elbise giydiğiydi. Briggs adamı uyarıp iki el ateş edene dek yüzünü görememişti. Otel müşterilerinden hiçbiri Gabar'a benzeyen birini gördüklerini söylememişti. Yine de Weaver kaçan adamın Gabar olduğunu biliyordu. Kentteki randevuları ve düşkünler yuvaları polis denetimi altındaydı. Ordu her mahallede kontrol noktaları kurmuştu. Ama zaman hızla tükenmekteydi. Masasına son 5 gündür göz atmadığı kağıt yığınına baktı. Gözü sakkarada çekilmiş resme takıldı. Hiçbir neden olmaksızın çerçeveyi eline aldı ve Rachel Stern'le Jack Haldor'a bakmaya koyuldu. Çok uzak ve çok mutlu günlerdi. Daha sonra kendi kendine kızdı. Bu karamsarlıktan kurtulman gerek Harry. Çerçeveyi masaya bıraktı ve interkomun düğmesine bastı. Helen Kane içeri girdi. Otel aramalarından bir şey çıktı mı Helen? Bu akşamüstü tamamlanmaları bekleniyor. Pek ümit yok efendim. Bu sefer de karavana. Weaver içini çekti. Aklına yapılabilecek başka bir şey gelmiyordu. Bitkindi. Acı göllerden döndüğünden beri bir şey yememiş, uyuyamamıştı. Yarbay sensin nerede? Bir not bıraktı ve İngiliz Hava Kuvvetleri genel karargahına gittiğini söyledi. Generalin de bahsettiği hava devriyeleriyle ilgili bir konuymuş. Fazla sürmez dedi. Weaver'ın ensesi ağrıyordu. Artık morfin almak istemiyordu. Çünkü ilaç onu sağlıklı düşünmesine engel olmaktaydı. Arap sempatizanları dosyası var ya, ona bir kere daha göz atmak istiyorum. Galiba akşam yemeğinden vazgeçmemiz gerekecek. Ya da Kalafa'ya gitmeye ne dersin? Sonra buraya döner ve dosyaları birlikte inceleriz. Kalafa sadece bir sokak ötedeydi. Yemekleri pek lezzetli olmamasına, lokantanın da askerlerce tercih edilmesine rağmen Helen Kane öneriyi gülümsererek karşıladı. Nöbetçi subayla görüşüp orada olacağımızı söylerim. Gerekirse bizi orada bulabilirler. 16.45 Deacon havaalanına yaklaştığında çevresine bakındı. Alanın çevresinde sadece yarım metre yükseklikte bir dikenli tel dışında gerçek bir engel yoktu. Topraktan yapılmış pistte kenardaki barakalara ve iki hangara baktı, alanda duran iki eski Gloucester Gladiator ve çift pervaneli uçağı gördü. Bu, son 3 günde Şavramant'a yaptığı ikinci ziyaretti ve hiçbir şey değişmemişti. Girişteki iki nöbetçi kulübesinde yine Mısır Hava Kuvvetlerinden iki er, yakıcı güneşten kaçmak için gölgeye oturmuş, ellerindeki kağıt yelpazelerle sinekleri kovmaya çalışıyordu. Deacon, geçerken tembelce başlarını kaldırdılar, daha fazla ilgi göstermediler. Uçaklardan birinin yanında çalışmakta olan iki teknisyen dışında pistte hareket yoktu. Albay Rahman burasının sadece eğitim uçuşları için kullanıldığını söylemişti. Yön bulma malzemesi yoktu ve gündüzleri bütün bölge 20 kadar adama ev sahipliği ediyordu. Bu sayı akşamları daha da azalıyordu. Saat daha 18.00 olmadan bütün subaylar Kahire'ye geri dönmüş oluyor, geriye sadece 5-6 asker kalıyordu. Deacon alanın güvenliğinden söz edilemeyeceğinin farkındaydı. Rahman'a kalırsa nöbetçilerden bazıları gece olunca yakındaki köye gitmeyi ya da bisikletlerine atlayıp geceyi evlerinde geçirmek için Kahire'ye dönmeyi gelenek haline getirmişti. Pist tam aradıkları gibiydi. Buradan Gize ve Menahaus'a giden yol 8 kilometreden azdı. Bütün sorun gürültü çıkarmadan alanı ele geçirmek, kimsenin durumdan haberi olmadan SS paraşütçüleri gelene dek elde tutmaktı. Deacon pistin yanından geçip 3 kilometre ilerideki Şabramant köyüne girdi, köy pazarından taze sebze aldı. Daha sonra arabasının burnunu döndürdü, güneş batarken Kahire yolunu tuttu. Havaalanını geçer geçmez yaşlı bir adamın bir keçi sürüsünü yolunun üzerinden geçirmesini beklemek için birkaç dakika durmak zorunda kaldı. Deacon yolun kenarına oturdu, gördüğü her şeyi tekrar hatırlamak, kafasındaki krokiyi daha da gerçeğe yakın duruma getirmek için çevresine dikkatle baktı. Nöbetçi kulübelerinin içerideki binalara, hangarlara ve piste uzaklığı, yol kenarındaki direklerle köye giden telefon hatları, binalardan birinin damına yerleştirilmiş telsiz anteni. Göremediği tek şey, onu Kahire'den beri uzak arayla izleyen ve 500 metre kadar uzakta bekleyen motosikletti. Motosikletin üzerindeki güçlü İngiliz dürbünüyle Deacon'ın her hareketini görmeye çalışıyordu. 17.30 Kalafa doluydu. Bu nedenle kapının yanında bir masaya oturmak zorunda kaldılar. Yemek berbattı. Fazla yağlı ve fazla pişmiş. Kahvelerini içerken Weaver konuştu. Bu son günlerde pek görüşemediğimiz için üzülüyorum Helen. Üzülme. Elini Weaver'ın elinin üzerine koydu. Bütün bunlar bittikten sonra telafi ederiz. Restoranın kapısı açıldı. Sanson masanın yanında bitti. Sonunda buldum seni Weaver. Bize bir dakika izin verir misin Helen? Özel bir konu var da. Helen kızardı, elini çekti. Tabii, zaten ben de gidiyordum. Ne diyeceğine karar verememiş gibi Weaver'a baktı. İstediğiniz dosyaları bulacağım efendim. Kız uzaklaşınca Sanson kepini çıkardı, masaya koydu ve Helen'ın iskemlesine yerleşti. ''Çok samimi, böyle bir kriz zamanında bile buna nasıl vakit bulabiliyorsun, şaşırıyorum.'' ''Yemek için geldik, ne söyleyecektin?'' ''İngiliz Hava Kuvvetleri komutanlarıyla görüştüm, herhangi bir şey olursa bize haber verecekler. İkimizden birinin bu gece büroda kalması gerekecek. Bakarsın bir gelişme olur, bu şerefi sana vermek istemiştim.'' ''Gabardan haber var mı?'' Bu aşamada kontrol noktalarından, randevularından ya da düşkünlen yurtlarından iyi haber beklemek dışında fazla ümidimiz yok. Sanson düşünceliydi. Bir şey daha var. Generalle bir şeyler konuştuğun anlaşılıyor. Doğru. İyi. Bundan böyle rolünün ne olduğunu biliyorsun demektir. Savaş kötü bir şey Weaver. Hangi taktikleri uygulayacağıma da ben karar veririm. Eğer yaptıklarımı beğenmezsen hiç durma. Üstlerine şikayet et. Ama bir daha asla emirlerime karşı gelme. Özellikle de tutukluların yanında. Anlaşılacak kadar açık konuştun mu? Daha açık söyleyemezdin. Sanson kepini aldı. Eğer bana ihtiyacın olursa evde biraz uyumaya çalışacağım. Yoksa beni sabah erken görürsün. Weaver'a baktı. Her şeyin apaçık olduğunu sanıyorum. Eğer Almanlar bir şans eseri şu ekibi hatlarımızın gerisine geçirmeyi başarırlarsa onları yakalamak bizim görevimiz olacak. Gerekirse öldürmek de. Yanımda en az isteyeceğim kişi emirlere itaat etmeye ve kendi görevini yapmaya hazır olmayan bir subay. Ayrım sonu, sayfa 252.